Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen haftalarda insanlık tarihinin en büyük çözümlemelerinden biri olan Osmanlı medeniyeti üzerinde durmuş, bu konuyu açmaya çalışmıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam ederek bu konuyu detaylandırmaya çalışacağız. Aziz dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen hafta Osmanlı evine şöyle dışarıdan bir bakmış, kapıların üzerindeki ya malikel mülk ve ya hafız levhalarının hikmetinden bahsetmiştik. Bunun yanında bazı kapı tokmaklarından bahsetmiştik. Kapı tokmaklarındaki bir küçük bir büyük çift halkalardan bahsetmiştik. Bunların medeniyetimizdeki karşılığını ifade etmiştik. Bunun yanında aynı şekilde kapılarımızdaki yazan ya fettah levhalarının hikmetinden bahsetmiştik. Şimdi de o kapıdan biraz içeri girip Osmanlı hanesine bir misafir olmaya çalışalım. Değerli dinleyiciler, kapısını tıklatıp Tanrı misafiri olarak karşılandığınız bu evlerin birinde buyur edildiğinizde, odalarının, sofaların duvarlarında hikmetli anlamları olan hüsnü hat levhaları ile karşı karşıya kalırız. Öncelikle bu hüsnü hatın, daha doğrusu hat sanatının ne demek olduğunu ve Osmanlı'daki karşılığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey. Çünkü çok ağırlıklı olarak bize ait bir şey. Kaynaklarda genellikle cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze ulaşmıştır. Basit çizgilerin böylesine şiirleşip büyüleyici bir estetik kazanması, bu bir nevi İslam'ın devam ede gelen mucizesi kabul edilebilir. Soyut kelimesinin dahi tarif edemeyeceği bir latifliğe eren hat sanatında hak ettiği emeği ve değer vermek Osmanlı Türklerine nasip olmuştur. Gerçekten de bu sanat zirve noktayı ecdadımızda yakalamıştır. Şevket Rado Türk Hattatları kitabında bu hususla alakalı olarak şöyle demektedir. Dünyada bizden başka bir millette başlı başına bir yazı sanatı diye bir konu yoktur. Bu sadece bizde vardır. Bu asırlardan beri üçlü bir vecize olarak şöyle ifade edilmiştir. Kur'an Hicaz'da indi, Mısır'da okundu ve İstanbul'da yazıldı. Gerçekten de öyledir. Zirve noktasını muhteşem örnekleriyle bugün hala müzelerimizde, evlerimizde değişik şekilde görebiliriz. Batıdaki karşılığı kaligrafi olan hüsnü hat, araştırmalarına yüzyıllarını veren Uğur Derman Hoca, bu konuyla alakalı olarak yorumunda şöyle diyor. Hatta Arap yazısı gibi dar mana taşıyan bir tarif yerine İslam yazısı demeyi tercih etmeseydik ve mutlaka bir millete mal etmek gayretinde olmasaydık, buna Türk yazısı dememiz gerçeği ifade ederdi. Zira bir dağ kadar yüksek ve geniş olan bu yazı sistemini hangi etek noktasından alıp zirveleye çıkardığımızı insafla bakan herkes kabul eder ve tasdik eder. Bir başka deyişle hat, Osmanlı Türk'ünün eline geçmeseydi, hüsnü hat olmak yolunun başlangıcında daha baştan boynu bükük kalırdı, diyor Uğur Derman Hoca. Aziz dinleyiciler, Latin alfabesinde İslam yazısındaki estetik kabiliyeti bulmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Aynı şekilde çok zengin fakat birleşmeyen gruplardan meydana gelen Uzak Doğu alfabe sistemleri de hoşa giden görünümlerine rağmen İslam yazısı karşısında oldukça yavan kalır. Modern resmin önde gelen ressamlarından İspanyol Pablo Picasso'ya benim resimde varmak istediğim son noktayı İslam yazısı çoktan bulmuş dedirten hüsnü hat adeta mücerret bir resim anlayışı kazanmıştır. Bununla alakalı da ilginç bir anekdot anlatılır. Ressam Hasan Kavruk çıktığı Avrupa gezilerinin birinde meşhur Picasso'nun Paris'teki atölyesine uğrar ve yanında çalışarak bir şeyler öğrenmek istediğini ifade eder. Picasso adama bakar, sen Türksün değil mi dedikten sonra ona oldukça ibretli bir şekilde şu nasihatı verir. Biz bugün sanatta sizin eski hattatlarınızın yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz. Sen hemen git memleketine dön, git kendi sanatını incele, diyor Picasso. Bu hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Geçen haftalarda hatırlarsanız Anna Masala'nın bir anekdotunu anlatmıştım. Biz Türklerle alakalı siz Türkler hazine sandığın üzerine oturup dilenen dilencilere benziyorsunuz dediğini ifade etmiştim. Burada da bunun mücessem bir misalini görüyoruz. Kendi hazinemizden farkında olmadan batıda hazine arayan insanlardan bir örnek takdim ettim şimdi sizlere. Değerli dinleyiciler, Uğur Derman Hoca'nın ifadesiyle İslam yazısı hem okunup ibret alınmak hem de mücerret bir resim tablosu gibi duvara asılıp seyretmek özelliği sadece İslam yazısına hastır diyor. Değerli dinleyiciler, hat sanatı her şeyden önce bir fıtri bir sanattır. Bu sebeple bu sanat fıtratın temeli olan tevhid duygusuyla inancından doğar ve gelişir. Mesela İslam yazısının ilk harfi Elif'tir. Tek başına duruşuyla Elif bir tevhid inancını anlatır. Hem ayakta duran bir insanı remzeder, hem de insanın sırrı olan tek Allah'a işaret eder. Bütün harfler tek hattın değişik şekilleri ve kıvrımlarından meydana gelmiştir. Fakat Latin harfindeki A harfi üçgenimsi görünümüyle teslis inancını remzeder, böyle işe başlar ve öyle devam eder. Yani özet olarak söylemek gerekirse, Kur'an yazısı, tevhidin yazısı, Latince'de teslisin yazısıdır diyebiliriz. Bu oldukça manidardır. Aziz dinleyiciler, İslam harflerinin kendine has bir mana derinliği vardır. Zihninizde bir fikir oluşması açısından sadece vav harfini örnek alarak birkaç misallendirmeye gidelim. Mesela vav harfi, vahidiyet ve vahdaniyeti ihtiva etmesi yönüyle Allah'ın birliğini ifade eder. Ebced hesabında değeri 6'dır. İmanın şartını, âmentü'yü simgeler. İslam alimlerine göre Allah kelimesinin tasavvuftaki karşılığı 66'dır. Birbirine kenetlenmiş iki vav harfi de 66'yı yani Rabbimizi temsil eder. Vav başlı başına değil de başka bir vavla bir araya gelirse Allah'ı anlatır. İşte bundan dolayı vav, birliği, dirliği ve beraberliği simgeler. Hatırlarsanız daha önceki haftalarda da Allah yazısının ebced değerinin 66 olduğunu, bugün bizim kullandığımız işi 66'ya bağlamak tabirinin doğrusunun işi Allah'a havale etmek anlamına geldiğini ifade etmiştik. Değerli dinleyiciler, Osmanlı döneminde padişahların namaz kıldığı yere camilerde biliyorsunuz hünkâr mahvili diyoruz. Bu makamın kapısı, Bursa'da örneğini görebilirsiniz, İnsan boyundan oldukça kısa yapılır. Kapısının üzerinde de iki vav harfi gözükür. 66 ifadesi yani Yüce Allah'ın isminin sembolü bulunur. Padişah mabede geldiğinde başını eğsin, kul olduğunun şuuruna varsın, bu alemi yaratan sonsuz kudret sahibi bir Allah var gerçeğini unutmasın diye harikulade böyle bir mimari yapı geliştirilmiştir. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken vav harfiyle ilgili bir anekdottan da bahsedelim. Osmanlı döneminin meşhur hattatlarından Hafız Osman, böyle fırtınalı bir günde kayıkla Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçmek ister. Sahilden kayığa biner. Yol bitmek üzereyken kayıkçı ücretleri toplamaya başlayınca Hafız Osman bir bakar ki para kesesini yanına almamış. Kayıkçıya mecburen, "Efendi şu yanımda para yok, ben sana bir vav yazayım, bunu sahaflara götür karşılığını alırsın," der. Kayıkçı hattın değerini bilmeyen bir insandır. Bundan dolayı yüzünü ekşitir ama yapacak bir şey yoktur. Mecburen o kağıdı alır. Bir müddet sonra kayıkçının yolu sahaflara düşer. Bakar ki orada bir takım yazılar var. Bir anda cebindeki yazı aklına gelir ve cebindeki yazıyı çıkartır. Oradaki dükkanlardan bir tanesine götürür. Adam işin ehli biridir. Vav'ı görür görmez onun bir Hafız Osman vav'ı olduğunu anlar ve çok iyi bir fiyata satın alır. Satın aldığı fiyat kayıkçının bir hafta çalışarak kazanabileceği kadar yüksek bir fiyattır. Bundan dolayı kayıkçının keyfine diyecek yoktur. Aradan epey zaman geçer. Hafız Osman tekrar Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek istediğinde tevafukan yine aynı kayıkçının kayığına biner. Bir müddet sonra sahile yaklaşılır ve herkesten para toplanırken Hafız Osman da cebinden çıkartıp parasını kayıkçıya takdim ettiğinde kayıkçı, "Efendi para istemez, sen bana bir vav çek yeter," der. Hafız Osman da ona tebessüm ederek, "Efendi o vav her zaman yazılmaz. Sen dua et başka bir gün yine para kesemi evde unutmuş olayım," diye latif bir karşılık verir. Değerli dinleyiciler, vav üzerine sohbet ederken karşımıza İlginç bir tabir daha çıkıyor. İttaku vavat diye. Bu önemli bir nasihattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sorumluluğu olan şeylerden sakınma noktasında uyarıyor ve vavlardan sakının, vavlardan çekinin buyuruyor. Nedir o çekineceğimiz vavlar? Mesela vali olmak, mesela veli olmak, mesela varis olmak, vekil olmak, vezir olmak, vakıf malını değerlendirmek, vallahi yemininde bulunmak gibi önemli vazifeleri yerine getirirken Efendimiz hassas olmamızı, ölçülü davranmamızı tavsiye ediyor. İttaku vavat tabiriyle değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, yeniden hat meselesine dönersek, hüsnü hatta oldukça derunu boyutu olan bir sanattır. Hattat Hasan Çelebi'ye hat sanatında noktanın yeri nedir diye bir soru sorduklarında çok ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki Hasan Çelebi, hat sanatındaki harflerin denge ve estetik boyutunu yakalamak ve bunları icrada kullanmak ölçüsü yazılan kalemin noktasıdır diyor. Nokta ilk bakışta tek başına mutlak bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat noktalar yan yana geldiğinde bir çizgiyi, bir hattı oluşturur. Hat sanatında kullanılan nokta tam kare değildir diyor. Dikdörtgenimsidir, 3:2 oranındadır. Bu da Kabe'nin ölçülerine tekabül eder diyor. Kabe'de kare gibi görünür ama kare değildir. Hattatlar da sanata başlarken ister istemez merkezden, yani kainatın merkezinden, Kabe'den başlamış oluyorlar diye ifade ediyor Hattat Hasan Çelebi değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, aziz ecdadımız Osmanlılar, ilim ve sanat erbabına verilen ehemmiyetin bir göstergesi olarak hüsnü hat erbabına da çok hürmet göstermişlerdir. Çoğu Osmanlı kibarlarının konaklarına sık sık bir hattatı davet ederek teberrüken Kur'an-ı Kerim, Buhari veya Şifai Şerif gibi kitaplardan hiç olmasa birkaç satır mutlaka yazdırdıklarını tarihi kaynaklar bize ifade ediyorlar. Bunun yanında çok ilginçtir, birçok Osmanlı zengininin hüsnü hatla para kazanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü bu paraya helal para gözüyle bakarak hiç ihtiyaçları olmadığı halde kitap yazıp para kazandıklarını ve vefat ettiklerinde teçhiz ve tekfin masraflarının bu paradan karşılanmasını vasiyet ettiklerini yine aynı kaynaklar ifade ediyorlar. Değerli dinleyiciler, ayrıca Osmanlı padişahlarının da hat sanatına çok değer verdiklerini biliyoruz biz. Birçoğunun da çok önemli, çok iyi bir hattat olduklarını biliyoruz. Eserleri hala sergileniyor. Mesela bunlardan Sultan II. Mustafa, Hattat Hafız Osman'a çok değer veren bir insandır. Sultan II. Mustafa'nın biz hocasına hürmeti öylesine büyüktür ki, o hat meşkederken büyük bir hürmet içerisinde hocasının hokkasını bizzat eliyle tuttuğunu biliyoruz biz. Öyle ki bir ara hat sanatı çalışırken Hafız Osman karşısında Sultan II. Mustafa hattı o kadar çok beğenir ki dudaklarından artık bir Hafız Osman daha yetişmez sözleri dökülür. Hayran kalır çünkü hatta. Buna mukabil Hattat Hafız Osman'ın cevabı da gerçekten çok zariftir. Şöyle der o da II. Mustafa'ya, Efendimiz gibi hocasının hokkasını tutan padişahlar bulduğu müddetçe daha çok Hafız Osmanlar yetişir karşılığını verir. Değerli dinleyiciler, tabii konu konuyu açıyor. Burada yeri gelmişken Hafız Osman'dan bahsettik. Hattat Hafız Osman'dan. Bu çok ilginç bir şahsiyettir. Tam bir edep abidesidir. Teravih namazını kılarken ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Son 107. Kur'an-ı Kerim'i yazarken vefat etmiştir aynı zamanda. Bu özel ve güzel insan hat sanatını çalışırken, kalemini yontarken çıkan yongaların hiçbirini zayi etmez. Bir tarafta biriktirir ve daha sonra vasiyeti üzerine bunlar cesedinin yıkayacağı suyu, yani gasil suyunun ısıtılması için kullanılmıştır. Sanatçı hat sanatını icra ederken kaleminden çıkan yongalara bile, o artıklara bile saygı göstermiştir. Hattat Hüseyin Kutlu bununla alakalı bizim zarif medeniyetimizle alakalı ayrıntılar veriyor. Diyor ki bir yerde, Fatih Cami ferraşlarından, yani temizlikçilerinden bir tanesi ömür boyu bu vazifeyi yaparken, camiyi temizlerken o temizlikten çıkan toz toprak parçalarını hiçbirini atmaz, bir tarafta biriktirir ve daha sonra bunun öldüğünde kabir toprağı olarak kullanılmasını vasiyet ettiklerini ifade ediyor Hüseyin Kutlu Hoca. Değerli dinleyiciler, hat sanatı gerçekten zor bir sanat dalıdır. Yani tabiri caizse bir demir leblebidir. Çünkü Hattat seneler süren meşklerden yani alıştırmalardan sonra fiziki ve zihni gücünü ilhamlar ve ruhundaki esintilerle süsleyip kalemine oradan da kağıda döker. Ortaya çıkan eserler hissedilip de ifade edilmeyen güzelliklerin müşahhas birer iz düşümüdür. Kendine has incelikleri olan bu hassas sanatla uğraşanlar, o hattatlar hakikaten öyle hassas ve öyle titiz insanlardır ki bazılarının kalemi tuttukları sağ elleriyle hiçbir eşya taşımadıklarını tarihi kaynaklar ifade ediyorlar. Mesela bunlardan Hattat Hacı Kamil Efendi'nin elinin titrememesi için ve bundan dolayı da yazısının bozulmaması için bir ömür boyunca 10 kilodan fazla hiçbir şey kaldırmadığını yine tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Aziz dinleyiciler, Türk zevkinin elinde çizginin şiirleşmesi olan bu hüsnü hat, göz zevki kadar duyma, düşünme, hayale dalma, okşama hevesi veren maverai bir söyleyiştir adeta. Bu hisleri şah eserlerinde dışarıya bakanlar da hissedebilir, sadece Türkler değil. Büyük müfessir Elmalı Hamdi Yazır, Hazretlerinin kardeşi Mahmud Bedrettin Yazır, Kalem Güzel isimli kitabında bu hissedişle alakalı çok ilginç bir hatırasını naklediyor. Şöyle diyor: Birinci Cihan Harbi'nde askerlik münasebetiyle tanıştığım Macaristanlı bir ressam ve subay bir arkadaşım vardı. Ara sıra İstanbul camilerini, müze ve kütüphanelerini birlikte gezer, her çeşit sanat eserlerini ziyaret ve tetkik ederdik. Bir gün Sultanahmet Camii'ndeki Melek Paşazade Ahmet Haydar Bey'in Talik Celisi El-Kasibu Habibullah levhasının önünde durduk. Yani çalışıp kazananı Allah sever, Allah'ın sevgili kuludur anlamına geliyor. Arkadaşım levhaya baktı, baktı, baktı, sonra bana dönerek dedi ki, dostum dedi, sizin bu yazılarınızda çok ilginç bir hal var. Çok dikkat ediyorum. İlk bakışta sade bir renk, geometrik bir sessizlik, baktıkça yavaş yavaş harekete geçiyor, canlanıyor ve cilveleniyor. Öyle bir tatlı bakış, arkasından yavaş yavaş içe süzülen canlı bir akış, sessiz bir armoni içinde ruhu oynatan metafizik bir musiki var. Lakin o öyle bir şey ki ondaki ahengi kulaklar duymuyor, insanın içi dinliyor. Dinledikçe insan bir başka aleme geçiyor. Bakarken ne olduğunu anlayamıyorum. İçimi içine çeken büyüleyici bir çehre, bir güzellik denizi karşısında sevimli titreşimlerle gönlümü ferahlatan bir hava derken bir melek sesi ve nefesi kadar gizli bir ılık bir okşayış ve sarılış içinde kalıyorum. Adeta o ben oluyorum, ben de o oluyorum. Bunları ben hissediyorum, size de böyle şeyler oluyor mu diye soruyor o Macaristanlı ressam. Hakikaten işin kadirini demek ki işi bilenler anlayabiliyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı medeniyetinin geliştirip zirveleştirdiği hat sanatıyla alakalı onun tesiri bugün bile devam ediyor. Bununla alakalı çok ilginç bir hatıratta ünlü iş adamımız Sakıp Sabancı, bildiğiniz gibi müzesindeki hat sanatlarını Amerika'da sergilemişti. O ikinci sergiden sonra yazılanlar, dönemin medyasında çıkanlar harikulade tepkiler almıştı. Onlardan bir tanesi çok ilginçtir. New York Times gazetesi sanat yönetmenine ait şöyle diyor yazar. Diyor ki, bu sergide teşhir edilen eserler insana dinini değiştirecek kadar etkili. O kadar hayran kalıyor ki, bu sergide teşhir edilen eserler insana dinini değiştirecek kadar etkili diyor. Değerli dinleyiciler, şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in Fani Dünyada Bir Köşe Vardır Ki Uhrevi, Bir Müslüman Mahallesi, Bir de Müslüman Evi dediği Osmanlı evlerinin duvarlarını birbirinden güzel, birbirinden anlamlı hat levhaları süslerdi. Okur yazar sayısının pek fazla olmadığı demlerde bu hat levhaları her evde yaygın olarak olmasa da olanların duvarlarını süslemesindeki temel gaye bunlardan bir hikmet ve bir ibret dersi çıkartılmasına yönelikti. Bu levhalar genelde besmele oluyordu. Kelime-i Tevhid, Lafz-ı Celal, Efendimizin has ismi gibi kompozisyonlar hariç tutulursa daha ziyade Kur'an-ı Kerim'den kısa ayetler oluyordu. Mesela Hüves Semiyul Alim gibi, İnna Fetehna Leke Feten Mubine gibi ve kefa billahi şehiden Muhammedur Resulullah gibi, ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim gibi, huvel hayyul kayyum vesaire gibi özlü ayeti kerimeler oluyordu değerli dinleyiciler. Bunun yanında ecdadımızın evlerinde bu ayeti kerimelerle birlikte yüzyıllar içinde imbikten süzülerek oturtulmuş bir zevkin eseri olan kelamı kibar denilen özlü güzel beyitler, güzel sözler de bulunuyordu. Bu birbirinden estetik levhaların kimisi günlük hayata dair özlü sözler, bazısı da kişileri, insanları iyi şeyler yapmaya teşvik eden beyitlerden ibaretti. Mesela kemalike tahta kelamike, olgunluk sarf edilen sözdedir gibi Arapça levhaların yanı sıra son birkaç yüzyılda da Türkçe beyitlerden yahut kıtalardan oluşan levhaların da yaygın olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bunlardan birkaç misal vermek gerekirse hakikaten çok manalı beyitler, ifadeler. Mesela kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevheri hürriyettir. Başka bir tanesinde de hikmetin başı Allah korkusudur. Yine başka birinde benden bana olur her ne olursa, başım rahat eder dilim durursa. Yine bir başka levhada masivadan el çekip mahlukattan ümidin kes, virdin olsun hep nefes, Allah bes, baki heves. Yine bir başka levhada ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol Mevlana Hazretlerinin. Yine aynı şekilde hiç kimsesiz kimse yoktur, her kimsenin var kimsesi, kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi. Ne kadar harikulade. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Huya düştün ey dil meclisi, takvaya gelmezsin. Gözün aç gafil olma, bir daha dünyaya gelmezsin. Yine başka bir levhada, dünya iki padişaha dar gelmiş, 40 derviş bir kelime sığmış. Bu da çok manidar. Mümin bir delikten iki defa çıkan zararlı mahluk tarafından iki defa sokulmaz hadisi şerif bildiğiniz gibi. Başka bir levhada da ebnai dehir her hünere aferin verir. Ya Rab bu aferin ne bitip tükmez, tükenmez bir hazinedir diyor. Son bir örnek olarak da bu dünyaya gelen kişi ahir gitse gerek, misafirdir vatanına bir gün sefer itse gerek gibi hem akılda kolay kalacak hem de levhaya gözü ilişen ev halkının veya misafirin kısa süre zarfında iyiye, güzele ve ahlaklı olmaya dair pek çok değeri hatırlatması sağlanırdı bu levhaların evlere asılmasıyla değerli dinleyiciler. Bir de bunların yanında evlerin duvarlarına bazı hallerle ilgili kimsenin yatağının başucuna asılan kimi levhalar da ebced hesabıyla hazırlanmış özel beyitler bulunurdu. Yeni ev alanlara, taşınanlara da zarif ve kıymetli ev eşyaları hediye etmek adet olduğu gibi, şayet evin sahibi bir makam sahibi bir zat ise, hele edebiyatla, sanatla ilgisi varsa, tarihle ilgisi varsa ona özel bir levha yazdırılırdı. Bu levhalar o haneyle ilgisi olan bir şair ya da edebiyat meraklısı tarafından hazırlanır, devrin meşhur bir hattatına götürülüp güzel okunaklı bir istifle yazdırılır, sonra tesipletilir ve uygun bir çerçeveye konulduktan sonra hediye edilirdi. Aziz dinleyiciler, bu gibi birbirinden hikmetli, güzel kelamı kibarların yanında konaklar ve köşklerdeki misafir odalarının kıbleye bakan duvarlarında odada kalan misafirin hem namaz kılmaya teşvik eden hem de bir başka birine sormaksızın kıblenin yönünü bulmasına yardımcı olan levhalar asılırdı. Bu levhalar eve gelen misafire namaz kılmanın önemini ve kıblenin levhanın asıldığı duvarın tarafında olduğunu zarif, bir o kadar da esprili bir üslupla hatırlatırdı. Mesela şöyle levhalar bulunurdu: İnat etme git namaza, rahmet olmaz bi namaza gibi. Başka bir levhada da ey misafir kıl namazın, kıble bu caniptedir, işte leğen, işte ibrik, işte peşkir bu iptedir gibi beyitlerin yazılı olduğu bu levhaların üstünde müzehip çoğu zaman bir mescit, bir havlu, bir ibrik leğen, bazen de Kabe resmini yapardı değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bazı Osmanlı evlerinin yatak odalarında da bizim yedi uyurlar tabir ettiğimiz Ashab-ı Keyf'in isimlerinin yazılı olduğu levhalar asılırdı. Bunun hikmeti de çok enteresan. Bu yedi uyurlar bildiğiniz gibi işte Yemliha, Mesline, Bernuş, Debernuş, Saznuş, Kefeş, Tatayüş, Katimir isminden oluşuyor. Bunların yazılı olduğu levhalar genellikle uyumakta güçlük çeken çocukların kar yolalarının başına asılırdı. Değerli dinleyiciler, her Osmanlı evinde bunlarla birlikte olmazsa olmaz bir hat levhası da Hilye-i Şerif'tir. Eskiden içinde hilye bulunmayan bir ev, içinde peygamber bulunmayan bir eve benzetilirdi. Atalarımız hayatlarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle o kadar bütünleştirmişlerdi ki, yaşadıkları çevreyi hep Peygamberimizi hatırlatan veya onu anlatan levhalarla süslemişlerdi. Hilye-i Şerif bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek şeklini, suretini anlatan yazılara denir. Aziz ecdadımız o büyük peygambere ümmet olma şuurunu pekiştirmeyen bir vesile olması açısından evlerinde Hilye-i Şerif bulundurmayı bir gelenek edinmişlerdi. Ayrıca atalarımız hilyenin bulunduğu yere huzur, bereket ve saadet getireceğine, orayı afetlerden ve yangınlardan koruyacağına inanırlardı. Bunun için de asarlardı. Değerli dinleyiciler, bu bahsimizde Selahattin Batı'nın Eski Bahçeler'de şiirinden bir kısa bölüm alarak bitirelim inşallah. Tavanlar nakışlı, sütunlar şahane, oymalarla süslü bir divanhane, duvarda yazılar manzara manzara, her biri bir güzel mevsimden hatıra, kimi Tanrı adı, kiminde bir tekbir, durdum önlerinde hepsinin bir bir, daldım çerçevede şu Allah sözüne diyor Selahattin Batı değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda Osmanlı evinden içeri girip duvarlarında sergilenen hat levhalarına şöyle kuş bakışı bir göz gezdirmiş olduk. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanetim diyorum. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın inşallah.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.